Ayrım 31, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 281. Büyük put küçük putları kırdı. Putları kıran atsız çekiç kırklara karıştı. Cemal gökyüzünü seyrediyordu. Bölünmüş değişken bir ruh haliyle. Gökyüzü zerrecikler halinde parçalanmıştı. Her zerreciğe büyük bir kargaşa hakimdi. Tesadüflerin, büyülerin denetiminden bile çıkmıştı gökyüzü. Ormanın belirsiz, yumuşacık ve yemyeşil dibine uzanmıştı sırtüstü. Dün kaybettiği bedenini bugün bulmuşa benziyordu. Bilinç dışı, karmaşık, garip bir ilişki içindeydi bedeniyle. Gerçekleşmesi mümkün olmayan yüce amaçlar için biriktirdiği büyük enerjisini, ummadığı küçük amaçlar için harcamış, umutsuzluğa düşmüştü. Bir yerlerden oğul vermiş bir bal kütüğünün uğultusu geliyordu. Ayakları bal mumundan sararmış, binlerce arı canlandı gözlerinin önünde. Yeraltı günlerini ve bir yıldır küfeci olarak çalışan 11 yaşındaki oğlu Nasuh'u anımsadı. Kozlu ocaklarına gidip oğlu Nasuh'u, abisi Neşat'ı ve ocaktan defalarca kaçıp defalarca yakalanan yeğeni Hacı'yı görebilirdi. Ama nasıl görecekti? Ocak çavuşlarının, kavasların, bekçilerin gözetimi altındaydı her taraf. Değişme anını beklemek de en iyisi. Orası olmasa bile bir yerlere gitmeliydi. Kendisini durmaksızın geçmişin kanayan acılarına savurup atan bu tehlikeli yalnızlıktan, bu iç çatışmalardan, anımsama belasından kurtarmanın bir yolunu bulmalıydı. Evine uğrayabilir, hasta karısını ve çocuklarını görebilirdi. Ama iki gün önce uğramış, kadının ağlamasına, daha da fenalaşmasına sebep olmuştu. Sık sık uğramak da tehlikeliydi. Başlarına zaten yeterince bela sarmış, karakollarda günlerce rehin kalmalarına neden olmuştu. Ocakta olmasa Dikran'a gidebilirdi. Ermenilerden bazılarının sürüldükleri haberi yayılmıştı Havza'ya. Bunların içinde Dikran var mıydı acaba? Havza'daki son haberleri öğrenmek için anası Kumru ile Yakup'a gidebilirdi. Tüfeğini alıp ayağa kalktı. Güneşin ormanda yarattığı hareketi içine yansıtarak yürüdü. Cemal kapıyı tıkırdattığında karanlık çökmüş, gökyüzü yıldız baskınına uğramıştı. Tahmin ettiği gibi kapıyı Rukiye açtı. Önce güçlü bir sevinç şokuyla dona kaldı, sonra Cemal'in boynuna sarılıp hüngür hüngür ağladı. Cemal kadının kendisini uzun süreden beri beklediğini ve kocasına sarılır gibi sarıldığını fark etti. Evin titrek ve cılız kandil ışığına, dumanlı karanlığına baktı. Anası Kumru'nun yaklaşmakta olduğunu gördü. Kadın kollarını açtı. Şükür kavuşturana diyerek sarıldı oğluna. Cemal yalnızlıktan kurtulmuş olmanın sevinciyle anasının elinden tuttu, ocak ateşine doğru yürüdü. Semiz Ali ateşin kıyısında her zamanki yerindeydi. Cebeli'nin yattığı karyola ve karşısındaki sedir olduğu gibi duruyordu. Yatakta birisi vardı. Cebeli'nin yeniden dirilip geldiğini sandı Cemal. Selam verip yaklaştığında yataktakinin Yakup olduğunu gördü. ''Geçmiş olsun Yakup baba, ne oldu sana böyle?'' Mezardan kalkıyormuşçasına kafasını hafiften kaldırdı Yakup. Günlerden beri Kumru'yla kafa kafaya verip binbir tahmin eşliğinde fikir yürüttüğü yeni eşkıyayı şaşkınlık ve sevinçle süzdü. ''Sağ ol Cemal, hoş geldin.'' dedi. ''Hangi rüzgar attı seni buraya?'' Üvey babasının sorusunu duymadı Cemal. Semiz Ali'nin kibir ve haset ateşinden dolayı küçülen gözleriyle karşılaşmıştı. İçindeki tabutuna sığınmış, dünyaya oradan restini çeken çilekeş, yıkıntı bir insan görünümündeydi Semiz. Askere alınmalar, çocukların ve yaşlıların yer altına sürülmeleri, azınlıklar üzerindeki baskılar iç dünyasını altüst etmişti. Artık bakışına fazla zaman tanımıyor, sürünün basit bir parçası olarak görüyordu her insanı. Sürünün tüm çabası ise kendini ve yavrularını doyurma çabası üzerineydi. Savaşın sebebi de buydu. İdealler çökmüş, her büyük ideal büyük bir boşluğun kapısına dönüşmüştü. İnsan hiç bu kadar borçlanmamıştı hayata. Hayat insana kendi özünü öğretirken, onun burnunu kendi borçlarına, rezaletlerine ve cinayetlerine sürterek öğretiyordu. Ne yazık ki insan da bunu hak edecek bir yaratılışa sahipti. Cemal tüfeğini anasına verip sedire yaklaşırken Yakup'un kafasındaki sargıları süzdü dikkatle. ''Düştün mü, ne oldu?'' ''Hiç sorma,'' dedi Yakup irinli bir sesle. ''Yaşıma başıma bakmadan beni de ocağa aldılar. Seyislik yapacaktım güya, başıma taş düştü.'' On gün kendinde değildi dedi Kumru. Sesindeki ve inceliğindeki büyük acı Yakup'u değil de Cemal'i çağrıştırıyordu. Ağzına kaşıkla çorba verdik dirilttik. Yanında oturdu saçlarını okşadı oğlunun. Onu doğurduğu gündeki ilk okşayışını anımsadı. Senin daha çıkman iyi olmadı Cemal diye sürdürdü. Çok kötü bir zamandayız, vururlar seni. Anamla Bayram'ın cesetleri hiç çıkmadı aklımdan. Korkma ana, ben vurulmam kolay kolay, içim rahat olsun. Göremediğini arayan bir göz. Oğlunun böyle bir göz olduğunu düşünüyordu Kumru. Dağlarda ormanlarda gezen böyle bir gözün aklı, her ateş parçası içinde merakla gezinmeyi seviyordu. Yapacağı şeyin kararını ise yapmadan önce değil, yaptıktan sonra veriyordu. Dağlar eşkıyalarla doldu dedi Yakup. Bu harbin bir yanı eşkıyalaştı. Dünya eşkıyaya kesti diye söze girdi Semiz Ali. Aç ve sabırsız bir hançer gibi ışıldıyordu sesi. Büyük put küçük putları kırdı. Putları kıran atsız çekiçle kaçtı, kırklara karıştı. Büyük put ayağa kalktı, kendi parçalarıyla barıştı. Yağmurdan sonra ay ışığında gidin toprağa bakın. Toprakta her açlığın ayak izi var. Kitaplardan dökülen kelamların izi de var. Kaçan kaçana, şifalı otlar, elvan şekerler satan aktarcı Garo Papazyan kaçtı. Devri vesveseden beri İkdam gazetesini okuyan pelametçi Vahan kaçtı. Ayrıştırdı, birleştirdi, en derin yerine yerleşti. Oradan baktı, kararını, kabiliyetini kaybetti. Sonunda Semerci Sarkis de kaçtı. Ben cesur çıktım, kaçmadım, aklım kaçtı. Hayat kaçmadı, cesur çıktı ama hayatın manası kaçtı. Cemal odadaki gözlere baktı. Gözler Cemal'in gözüne. Semiz'in delirdiğini fısıldarcasına baktı. Bencilliğini ve iç zenginliğini, konuşma ihtiyacını ve anlaşılmama korkusunu hat safhada yaşıyordu Semiz Ali. Geçeleyin ölümü gördüm. Bender Ereğli'yi denizden bombaladı gitti. Ölüm dinlemedi kimseyi. İnsanın bir ömür boyu sorduğu soruları cevapsız bırakıp gitti. Ölümü takdir ettim. Cemal'in aklı Rukiye'de ve Dikran'daydı. Zerre kadar ihtiyaç duymuyordu Semiz'i dinlemeye. Semiz insanların zamanını lüzumsuz lakırdılarla harcıyordu. Dikran'dan haberiniz var mı? Soru kısa bir suskunluk yarattı. Soruyu anlamayan Semiz suskunluğu anlamak için sustu. Kumru fısıldarcasına, ''Haberin yok mu?'' dedi. ''İki gün evvel ormanda ölüsünü buldular Dikran'ın.'' ''Ölüsünü mü?'' diyerek kafasını ellerinin arasına aldı Cemal. ''Vuran kim?'' Oğlunun duyduğu derin acıyı paylaşmak istercesine elini uzatıp saçlarını okşamaya başladı yeniden. Belli değil, kimisi eceliyle ölmüş dedi, kimisi vurmuşlar dedi. Her kafadan bir ses çıktı diye söze girdi Yakup, hangisi doğru belli değil. Ayağı bir çukura düşmüş, ölmüş diyenler de oldu. Yalan diye omurdandı Cemal, bıçkıcı Bekir'in adamları öldürdü onu. Cemal'in iddiasına ilk inanan Rukiye oldu. Bir tutam ıhlamur attı kaynayan suya. Yakup'la Kumru kuşkuyla karşıladılar iddiayı. Semiz yüreğinin daraldığını, odanın ise iyice karardığını fark etti. Her söz bir felaketi beraberinde getiriyor, sözünü yitirmiş felaketler de çoğalıyordu. Sessizlik ya da iyi huylu ses neredeydi? Gül sessizliğini ya da pütür pütür kar sesini özlüyordu. Madende su toplama çukuru sessizdi. Belleği zayıf olduğu için yalanı kolay açığa çıkan kimsesiz bir insanın göz bebeği de sessizdi. İnsanın gürültüden sessiz bir ortama geçişi, başkalarından kendisine geçişiydi. Her şeye, mesela saf bir çocuk sorusuna, saflığını yitirmiş kuruntu bir yüze, inanç ya da düşünce etrafında kolay toplanan, itirazsız itaat eden, kolay dağılan ve yumurtalar gibi birbirlerine benzeyen insanların oluşturdukları muhteşem kalabalıklara, başa vurunca insanı mutluluğa kavuşturan bir hüma kuşunun gölgesine, hiç farkında bile olmadığı ince bir ıstıraba, Fransız mühendislerinin içtikleri bir Sauternes şarabına, bir yengeç, bir midye, bir karides kıpırtısına kolayca geçebildiği halde kendisine aynı kolaylıkla geçemiyordu. Allah'ın zamanı boldur, bizi dinlemez diye söze girdi Semiz. Ben Dikran'ın cesedini gördüm. Basiretli bir cesetti ama basiretini kullanacak dermana sahip değildi. Cesetler konuşur, onun cesedi konuşmadı. Eskiden bir taş insanı ciddiye alır, insanla konuşurdu. Harp başladı, o devir kapandı. Dikran'ın niye öldüğüne kafa yormadım. Kimin öldürdüğüne de hiç kafa yormadım. Bunlar lüzumsuz şeylerdir. Işıktaysam, engin bir alemindeysem merak etmem. İyi bir insandı, gözlerinde mana vardı. İnsanın ruhuna bakardı. Elden ele, bedenden bedene, kelleden kelleye geçen sözler de söylemiştir belki. 70 yaşındaki Hagob'u niye öldürmediler de Dikran'ı öldürdüler? Hagob'un 70 senelik ömründen işe yaramaz, fuzuli zamanları çıkarırsan geriye 2 bilemedin 3 sene kalır. Harbi çıkaran işte insandaki bu hakikattir. Onu kesin Bışkıcı Bekir'in adamları öldürdü diye yineledi Cemal. Çöküntü ve intikam duyguları içindeydi. Dikran'ın çok eskiden beri bıçkıhaneyi yaktığından şüphelenmişti. O bıçkıhane bir Ermeni'den kalmıştı Bekir'e. Bekir'i iyi tanırım dedi Semiz. Darplı zarplı olmasına bakmayın. Karganın ötüşüne sığınan korkak bir adamdır. Bir günahtan türemedir o. Günahlarla çaresizliklerin arttığı devir-i vesvesede imamların mübarek kudreti de artmıştı. Anası onu bir imamdan aldı. İmamda bir suç yoktu. İmama bir hal oldu, imam doldu, kadın da kayboldu. İki aşık birbirine eklenmiş iki dağdır, bunu herkes bilir. Madenden emekli bir katıra sorsan o da bilir. Bekir iki ayrı dağın mahsulüdür. Mayasında çok şükür aşk yoktur. Kaçan, sürülen Ermenilerin sayesinde zengin oldu. Dalgalar hamsi balıklarını karaya attı, kuşlar da yedi. Hadise budur. Kumru oğlu Cemal de yoğunlaştırmıştı dikkatini. Yakalanması veya vurulması durumunda torunlarının perperişan olacağından korkuyordu. Bağda tek başına yaşaman zordur oğlum, vururlar seni. Bir eşkıya koluna katılsan daha iyi olur senin için dedi Yakup. Eşkıya sözünü duyunca kulaklarını kabarttı Semiz. Son zamanlarda herkes çoğalan eşkıyalardan söz ediyordu. Cephelerden kaçanlar bir araya geliyor, dağlarda çeteleşiyorlardı. Rukiye'nin sunduğu ıhlamur çayını ve mısır ekmeğini alırken, ''Korkma Kumru, Cemal'i kimse vurmaz.'' dedi. Devlet bütün gücünü Çanakkale muharebelerine yığdı. Cephe gerisi gevşedi, eşkıyalar çoğaldı. Eskiden eşkıyanın bir değeri vardı, şimdi o da kalmadı. Dağ taş, çarşı pazar eşkıya kesti. Zonguldak'ta yukarı caminin geniş avlusunda tahta bir baraka var. İpsiz Recep'in Kefken'den gelen tüfekli çetesi bir gece o barakada yattı. Allah'ın misafiri oldular. Allah da korudu misafirlerini. Devre'in namlı eşkıyası Muharrem'i Zonguldak'ın balık pazarında gördüm. Çeşmeden su içti, bıyıklarını elinin tersiyle sildi, bir işaret verdi, pazara yayılan tüfekli serdengeçlerini toplayıp götürdü. Ben eminim ki eşkıyalar Fransızların Grand Hotel Bellevue dedikleri Malama'nın otelinde bile kokulu ayaklarını uzatıp yatmışlardır. Yakup yatağında keyifle gülümsüyordu. Cemal Dikran'ın ölüm haberini dalgınlığa dönüştürmüştü. Semiz'in delirmediğini ama hayatı çok farklı gösterme çabası içinde olduğunu düşünüyordu. İşte hayat böyledir diye sürdürdü Semiz. Son lokmasını da attı ağzına, ıhlamurundan bir fırt çekti. Üzülmez deresinin kenarında kazıklar üzerine oturtulmuş ahşap kahveleri bilirsiniz. İşte hayat o kahvelerden birine benzer. İçi gevezelikle, maça papazıyla, cigara dumanıyla, aksırıkla, öksürükle, çarık çorap kokusuyla doludur. Çok uğraştım, medrese ettim gördüğüm her kabiri, mezun olduğum her kabirden insanı insan edemedim. Benim zamanımda iflah olmayan insan benden sonra hiç olmaz. Hayatta hiçbir şeye inanmadım ama ben buna inandım. Ben kimseden korkmam, inanan insandan korkarım. Cemal Semiz'in şimdiye kadar nasıl olup da ölmediğine akıl erdiremiyordu. Gıdasızlıktan iskelete dönmüştü. Yaşlıları çocukları ocağa indiren açgözlü sek memurları ve jandarmalar bile onu bu halde görünce afallamış, mezardan kalkan bir ölüyle karşılaştıkları sanısına kapılmışlardı. ''Her şey düzelir Ali emmi, böyle gitmez.'' dedi Cemal. Semiz kafasını önüne eğdi, bakışlarını ateşe doğru çevirerek hiçbir şeye inanacak durumda olmadığını sezdirdi. Evin eğri duvarlarını, yoksulluğunu, yatalak halini olduğu gibi taşımıştı içine. Eşyalar umutsuzluk ve çöküntünün ağırlığı altındaydı. Bu ağırlığın ruhuna, can ve mal derdine düşen kalabalıkların uğultuları egemen olmuştu. Yağmalar, dalaşmalar, kaynaşmalar, koşmalar, koşmalar içinde koşuşturmalar. Bu kargaşada Semiz'in eski göz ağrıları oldukça belirgindi. Yıpranmış siyah yeldirmeleriyle tombul şerife ve püskül kaşkaşları, kudretten sürmeli kocaman ela gözleriyle pembe. Adını bile zikredemediği tek taraflı aşk. Erkeğin bakışında inleyen ışık, o ışığı bile yorumlamaya tenezzül etmeyen güzel kadınlar, lagar atlar. Safra söken kara dutlar, bir fikir söylersin ne destekler ne de karşı çıkarlar. Kafasını hafif kaldırdı, birden gülümsedi. Gülümseyişinde herkesi acımasızca insancıklaştıran haşin bir enerji taşkınlığı vardı. Semiz'e bakıyordu herkes sessizce. ''Ben şimdi varım.'' diye mırıldandı. ''Haşa, Cenab-ı Allah da var. Bunda bir mesele yok. Ben nasıl varım bilen yok. Ha, bir de ahlak var. Ahlak beynimi değiştirdi. Eskiden içimde 3 kişi otururdu. 3'ü de derinden konuşurdu. Şimdi biri derinden konuşur, diğerleri tekrarlar. Kendilerini kurtarmak için inanan insanları attım içimden. Ahlakı da attım içimden.'' ''Sen gel beni dinle, her şeyi at, ahlakı atma içinden.'' dedi Yakup yutkunarak. ''Attım.'' diye diretti Semiz. ''Bende acıma ahlakı kaldı. Baban Cebeli hepimizin ahlakını yıktı gitti. Ben onun sözlerini nakşettim aklıma. Aklım onun kitabıdır. Kerametinde şifa vardı ama kendisi yoktu. Yoksulluğun düşmanıydı, yokluğu severdi. Yokluk insanı padişahlığa teşvik etmez, yoksulluk eder.'' derdi. ''Cebeli benim mürşidimdi. İki ehli namus karısı vardı. Cebeli'yi anlamamak için çok direndiler. Sonunda başardılar, anlamadılar.'' Cemal de herkes gibi Semiz'in şaşırtıcı bir değişim içinde olduğunu düşünüyordu. Gel gelelim ki hayat Semiz'in değişimi karşısında pek şaşkın değildi. Semiz'in yaşamı ve ruhu mutlak ve katı bir değişmezlik ahlakı içinde biçimlenmişti. Gücünü böylesi bir ahlaktan alan her bilinç gibi onunki de değişime oldukça açıktı. ''Harp yıkıntıları çoğaltır.'' diye sürdürdü Semiz. ''Çeneyi kuvvetlendirir, kulağı kapatır. Harp her şeyi insanın içine doğru yıkar. İnsan merhabası bomboş iki ayaklı bir yıkıntıya döner. Ayıdan beter olur. Kış uykusundan çıkar, yaz uykusuna yatar. Leş misali bakar. Ben sağlamım, benim dermanım derdimdedir. Evimde yemeğe bir lokma ekmeğim olmasa da herkes derdime hürmet eder. Birbirleriyle çelişen iç seslerini hassas, ayrıştırıcı, kuşkucu, sorgulayıcı dürtülerle dinledi. Ben ateşimi cehennemden aldım, yüreğimdeki yesirleri azat ettim, dürüstüm.'' Yakup dikkatini Semiz'in ağzından çıkan ilk sözlere yoğunlaştırmıştı. Onun asıl fikrinin ağzından çıkan ilk sözlerde gizlendiği inancındaydı. İlk sözü izleyen sözler onun asıl fikrini bulandırmaya, anlaşılmaz hale getirmeye hizmet ediyordu. Allah Semiz'i öyle yaratmıştı. ''Doğrudur.'' diye mırıldandı Yakup. ''Dürüst bir insansın. Fukara Dursun'un ömrü ölü yıkamakla geçti. Ölüleri çıplak gördü, kefenleri cepsiz gördü, mala mülke itibar etmedi. Sen Dursun kadar aziz bir insansın.'' ''Ben düşümde çok ölü yıkadım.'' dedi Semiz. ''Yıkadığım her ölü kalktı beni yıkadı. Her ölüyle öldüm. Üşendiği için ömründe hiç aşık olmayan tembel bir ölüyü yıkadım. Rıhtım taşı gibi yerinden emindi. Gözleri açıktı. Gözlerinin içinde serin fikirler vardı. Aile sırları vardı. Gözlerimin derinine baktı. Malım olmasaydı ölüm acısı bu kadar koymazdı bana.'' dedi. ''Ben hemen o dakikada kendimi kendi defterimden sildim. Silgi izine çevirdim kendimi. Bütün mallar sahipsizleşti, kıymetten düştü. İnsanın kendinden düşmesi lazım.'' Cemal dinlemiyordu Semiz'i. Herkes kendi dünyasını konuşturuyor. Ortaya da bir şey çıkmıyordu. Asıl güç yer altındaydı. Yer altının konuşması topyekün yer üstüne çıkıp Zonguldak'a yürümesi gerekiyordu. Rukiye'yi izledi çaktırmadan. Kocaları askere alınan havza kadınlarının büyük yalnızlığını ve yoksulluğunu düşündü. Kadınlaşan tarlaları, ahırları, odun kesen ve taşıyan hamileleri, yatalak yaşlıları, çocukları, cephelerden ve ocaklardan gelen yaralıları, ölüleri düşündü. Kalkıp hemen Zonguldak'a gitmeyi, karısını ve çocuklarını görmeyi, koklamayı arzuladı. Benim evden haberin var mı ana? Çocuklar nasıl? Anaları nasıl?
Senin karın hasta oğlum. O kadın gece gündüz yatakta. Çocukların hali hal değil. O kadın o çocuklara daha ne kadar bakar Allah bilir.
Endişe ve acı anasının sesini ölüm haberi gibi ağırlaştırmıştı. Bazı sesler büklümlenerek köpüre köpüre akan ırmaklar gibi yaşam coşkusu veriyordu insana. Bu seste ise yaklaşmakta olan bir felaketin ruhu vardı.
Ben son uğradığımda da yataktaydı dedi Cemal daha fazla yorum almak istercesine. Benzi sapsarıydı, gözleri çukuruna doğru göçmüştü.
O çocuklara, o kadına birinin bakması lazım. Ben çok yaşlandım. Yakup'un bu hali olmasaydı gider bir ay kalırdım. Senin yuvan perişandır Cemal'ım. Bir çaresine bakman lazım. Bu vicdansız sağır dünyada herkes kendi derdine düşmüş.
Ateşi, ilençli, yıkıntı duygularla seyreden Semiz, can kulağıyla dinliyordu kumru kadını. İnsanlar galiba yanlış yerlerde, yanlış işlerle uğraşıyorlardı ve cesur değillerdi. Birinin gerçeği sevindirmesi gerekiyordu.
Rukiye'nin yeri bu ev değil diye söze girdi. Kim ne derse desin Cemal'in karısı gidicidir, fazla yaşamaz. Çocuklar eteğinden çekmese kadın ölecek. Bir insanlık yapın, Rukiye'yi Cemal'in evine gönderin, çocuklara baksın. Çocukları Azrail'le gece gündüz can pazarı yapan o bahtsız kadına bırakmayın. Gözü arkada kalmadan rahat rahat ölmesine yardım edin. Rukiye genç kadındır, yardımseverdir. Rukiye'nin yeri o evdir.
Herkes Rukiye'ye baktı. Cemal itirazdan kaçındı, susuşa sığındı. Kumru'yla Rukiye'nin hoşuna gitti teklif. Yakup Rukiye'nin gitmesi durumunda Kumru'nun ev, ahır, bağ, bahçe işlerini tek başına yapamayacağını düşündü.
Ben analığıma, kızı yaşında olduğu için analık sözü gülümseyişlere yol açıyordu. Şuna git, buna git demem. Onu kendisi bilir. Rahmetli babamı kendisi kabul etti. Kimsenin telkinine göre evlenmedi. Ben analığımdan iyilik gördüm, hizmet gördüm. Giderse darılmam, canı sağ olsun. Gitmezse de canı sağ olsun.
Yani sen can sağlığından yanasın dedi Semiz.
Can sağlığından yanayım.
Oturma odası sessizleşti. Alttan alta işleyen güçlü bir sevinçte ipek gibi yumuşadı yüz çizgileri. Hayali renklendi, eli ayağı birbirine dolaştı Rukiye'nin. Bu işin Yakup'ta değil Kumru'da bittiğine, Kumru'nun zaman zaman keşke senin gibi bir gelinim olsaydı sözünü anımsayarak onun bu işe kesinlikle he diyeceğini düşündü. Ellerinin aydınlandığı, parmaklarının uzadığı sanısına kapıldı.
O zaman karar Rukiye'nindir diye yeniden söze girdi Semiz. Rukiye'nin fikrini söylemesi lazım.
Fikrin nedir Rukiye? Seni Cemal'in evine aktarsak?
Şaşkınlık, heyecan ve sevinçle gülümsedi Rukiye.
Ben bilmem dedi. Kumru hala ne derse o olur.
Güzel diye mırıldandı Semiz. Senin fikrin nedir Cemal?
Ben bilmem, anam bilir.
O zaman bu iş oldu diyerek ayağa kalktı Semiz. Oğul dileğini dillendirmese de ana oğulun dileğini anladı. Darısı benim başıma.
İnsanlar Semiz'in kalkıp gitmesini baş göz mühürü gibi algıladılar. Kumru gülümseyerek göz kırptı Rukiye'ye.
Şimdi bu adam ne yaptı diye mırıldandı Yakup. Bu iş oldu mu?
Oldu dedi Kumru.
31. ayrımın sonu. Sayfa 290.